Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Ustalı Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Bugünlerde havalar biliyorsunuz. Geçiş
Maalesef evet.
dönemi böyle sesler çatlıyor. Hafif hafif böyle burunlar akıyor. Onun için dikkat etmek gerekir. Aman dikkat edin.
Faydası yok.
Neye?
Hafta sonu yatarak geçirdim.
Öyle mi? Geçmiş olsun. Ne yaparsan yap diyorsun, yakalanacaksın öyle mi?
Evet işte ilaçla 7 gün, ilaçsız bir hafta da geçer
Ha, şu
diyorlar
meşhur
ya.
espri gibi.
Evet.
Biliyorsun. Ama bunlar huy değiştirmişler artık. Bu genetiğiyle oynanmış bir grip virüsü. Bunlar çok
Evet.
fazla öyle bir hafta falan geçmiyor. Yani eski bildiğimiz bütün ezberlerin hepsini bozdular. Neyse, ezberlerin
Evet.
başkaları da bozuldu. Hayırlı uğurlu olsun Trump. Dünyaya. Dünyanın sanki başında yeteri kadar çılgınlık yokmuş gibi
Evet.
en çılgın, en öngörülmezi, en belirsizi geldi. Herkes sabahtan akşama kadar elinde sopalarla olabilecek bütün siyasi, ekonomik, akla gelebilecek her türlü şey işte bu göç, dünyadaki işte insan hareketliliği hepsiyle alakalı şu an herkes yorum yapıyor. Hepsinin temelinde Trump varmış. Ne Trump'mış be diyesi geliyor insana. Siz ne diyorsunuz?
Yapacak bir şey yok. Bir hayatın gerçeği. Amerika diye bir güç var. Onun başındaki adam da her şeyle duygusal durumundan zihniyetine kadar tüm dünyayı etkiliyor maalesef.
Evet. Yani bu kadar etkileyici kimsenin aklına gelir miydi? Bir de çok güçlü geldi. Yani bir önceki güne göre işte Senato, Temsilciler Meclisi kendisi zaten her tarafta almış vaziyette. Öncesinde de zaten mesajlarını verdiği için şu an herkes o senaryoyu çalışıyor. Karaları Avrupa bağladı. Yani
Evet.
Çin bir şekilde bu işin içerisinden kendine bir yol bulabilir gibi gözüküyor da Avrupa özellikle Almanya bu anlamda inanılmaz sıkıntıya girdi. Hatta gelir gelmez açıkladığı şeylerden bir tanesi, daha doğrusu önceki açıklamalarının bir anlamda yorumu şeklinde üç ülkenin ismini veriyor. Bu üç ülkenin benden çekeceği var anlamında. Çin, Meksika ve Almanya. Dolayısıyla bütün şey Çin'e %60, diğer ülkelere %20 oranında vergi uyguladığı zaman bunun anlamı şu, dünya yeniden bir enflasyon sarmalına girecek.
Evet.
Yani enteresan olan şey şu, vergiyi uyguladığın zaman, o yüksek geldiği zaman senin insanın %20 fazla tüketecek. Yani bunun yani üretimi hemen devralabilecek şekilde olsan diyeceksin alternatifi bende var. Kendi sanayimi, üretimimi koruyorum. Yani tamam, yıllardır bir önceki geldiğinde de üretimi desteklemek için çok ciddi çaba sarf etti. Covid döneminde yani 3 kişinin 5 kişinin istihdamını sağlayan projelere milyon milyon dolarlık hibelerde bulundular. Ama henüz daha bir üretim üssü olmuş değil bildiğim kadarıyla. Buradan başlayarak bir Trump döneminin etkilerini, nereleri etkiler? Yani siyasi tarafını çok fazla bilmiyoruz ama ekonomik anlamda bir taraftan Türkiye iyi olur deniyor ama öbür taraftan en büyük pazarımız olan Avrupa şu an karaları bağlamış vaziyette. İyi olan şey savaşları bitireceğim diyor. Hangi savaşı bitirecek? İsrail'e bütün şeyiyle destek veriyor. İsrail'in yayılmacı politikası devam ediyor. Bunlar böyle teker teker bir ele alalım. Bakalım ne çıkacak. Ya bu arada bugün de biliyorsun bizim enflasyon raporu yayınlandı. Onun üzerinde biraz bir hayli durmamız icap edecek.
Baştan alacak olursak başa baş seçilecek. Kimin seçileceği belli değil. Bıçak sırtı gibi lanse ediliyordu. Orada iki aşama vardı. Bir, o da ibretlik bir şey olduğu için bir unsuru da tehdit unsuru da var orada. O da şu, anketler başa baş hatta Haris'e önde gösterdiği söyleniyordu. Bir diğer bacak da bahisler yani kumar. Kimin seçileceğine ilişkin oynanan kumar sonucuna göre de banko şeyin seçileceği, Trump'ın seçileceği ortaya çıkıyordu. Demek ki anketler dünyanın her yerinde manipüle ediliyor, yönlendiriliyor. Ama
Evet.
iş paraya kalınca kumar tarafına o da daha reel bir sonuç veriyor. Tabii buradaki kumar tehdidini altını çizmek için bunu söyledim. Türkiye'de de ciddi bir biçimde özellikle sanal kumar çok ciddi yayılıyor. Sürekli her gün desem doğru çeşitli mesajlar geliyor. İşte sonu betle biten, bahisle biten, işte bedava 500 lira, 1000 lira koyuyoruz, başlayın edin diye. Hatta ilk kez geçen hafta Ünsal Bey beni bir çağrı merkezinden aradılar. Yine böyle bir bahis sitesiyle ilgili, işte sizde işim olmaz deyip kapattım yüzlerine. Ama bunların sonuç doğurduğunu, o sektörün, piyasanın büyüdüğünü zannediyorum.
Bir dakika, seçimlerden buraya nasıl bağladın?
Ekonomik boyutu olduğu için altını çizmek için bağladım yani. Burada bırakalım isterseniz. Seçim sonucunda Amerika'da kendi içine döneceğine ilişkin bir yaklaşım söz konusu. Çin artık eşiği aştı. Yani Çin nüfusu itibariyle kendi içine dönüp kendi üretimini kendi tüketimiyle kompanse edebilir. Zaten son 5-6 aylık süreçte de tüm dünyaya maliyetin altında ürünler satarak ele geçirmeye çalışıyor. Ve çeşitli tedbirler alıyor. Biz de tedbir alan ülkelerdeniz. Amerika'nın bu sonucunun, bu tavrının bize etkisi nedir diye bakacak olursak, doğrudan etkisi açısından Amerika dediğiniz gibi üretimini hemen içeriye taşıyamayacağı için kendi bloku içerisinde yer aldığı ülkelere şans tanıyacak. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemde Amerika ile ticaretimizin artacağını bekleyebiliriz. Ama bunun yanı sıra altını çizdiğiniz Almanya tarafıyla ilgili de oradaki bir daralma söz konusu olacaksa, dolaylı olarak biz de tedarik zincirinde Almanya'nın yer aldığımız için bize de dolaylı yansımaları olabilir diye
şimdi
düşünüyorum.
Nasıl yansıyacak sorusunu ben düşünüyorum. Çünkü bir önceki Trump döneminde işte karşılıklı ticaretimizin 100 milyar dolar aşmasıyla alakalı bir mutabakat metni vardı. Ama ondan sonra ekonomini batıracağım, seni mahvedeceğim gibi tehditlerle, ki etkisi de oldu yani, ciddi bir şekilde sarstı yani o dönemde, hatırlasanıza.
Hatırladım, önce tehdit etti, sonra 100 milyar gündeme getirdi.
Ya işte burada yani bir tüccar olduğu için tüccarla karşı karşıyayız. Yani ticarette de öyle sürekli ilişkinin karşılıklı kazan kazan olmadığını da gösterdiler bize. Dolayısıyla yani burada yani Türkiye ile olan ilişkiler daha iyi olur, Türkiye'ye destek verir cümlesini ne söylediyor ben bilmiyorum.
Ticaret artar diye, yani Çin'e alternatif ülkelerden bir tanesinin biz olduğumuzu
düşünüyorum. Ama işte bizim başka konularda Amerika ile şeyimiz, ne derler, suyumuz aynı akmıyor ki.
Doğru işte, ama şu var, mevcut Biden döneminde de adı konulmamış ambargolara maruz kalıyorduk. En azından bu dobra mahvedecekse, mahvedeceğini söylüyor. Yani ilişkimiz iyi deyip arka planda vurup kırmıyor yani. Neyse onu söylüyor yani.
Enteresan. Sizden böyle bir Trump hayranlığı geleceğini.
Hayranlık değil, bir mektuptan bahsediliyor.
Ne bu mektup bahsedilmesi? Çok net bir şekilde yani herkesin bildiği sergilenen bir mektup var. Yani akıllı olun yoksa aklınızı alırım şeklindeki yani.
Evet.
Ne diplomasiyle, ne edeple, ne adapla alakası olmayan bir şeydi yani. O hiç yani yenilir yutulur cinsten bir şey değildi. Ama işte aynı adam şu an enteresan bir şekilde böyle bir, çok sayıda insanda, sizin gibi çok sayıda insanda böyle Trump'ın gelmesine karşı böyle bir enteresan bir...
Pozitif olarak bakmıyorum. En azından ne geleceği belli.
Belli değil. Belirsiz bir adamla nasıl geleceği belli olur? Yani adamla alakalı söylenen...
Şu andaki
öngörülemez bir kişilik.
Şu andaki Biden'a bakıldığında.
Biden'a baktığımızda derin devlet. Yani derin tamam. Amerika diye bakmanız lazım. Ama bu öyle değil ki. Bu derin Amerika'yı da terse yatıran bir
onun için diyorum yani, bir fırsat da çıkabilir, tehdit de çıkabilir yani.
Neyse, ben bugün sizin bu şeyinizi, Trump yorumunuzu çok anlayamadım yani. Sanki böyle her şey güllük bir İslam'ı konuşacak.
Yok, olur mu güllük
bir yani İslam? Dünyayı şu an daha gelir gelmez şeyler başladı. İşte mahvedeceğim, çökerteceğim, vergiler koyacağım, insanları hareket ettirmeyeceğim. Hatırlasanız o dönemdeki vize randevusu istediğinizde 2 sene sonra randevu veriyorlardı. Yani ne çabuk unuttuk onları. Geç şu an çok mu iyi?
Değişen ne var şimdi?
Çok mu iyi diyeceksiniz ama yani şu an ya o dönem çok ciddi sıkıntılı bir dönemdi. Ciddi ciddi listeler alıyor işte. Belli sektörler almış. Demir çelik sektörü, alüminyum sektörü, yani Türkiye'nin güçlü olduğu sektörlerle alakalı çok ciddi korumacılık tedbirleri bahsediliyor. Onun periferisinde bulunan, yani etki alanında bulunan Almanya, Avrupa gibi ülkeleri şey yapıyor işte. Şu an Ukrayna'da savaşı bitireceğim diyor. Ukrayna şu an karaları bağlamış vaziyette.
Bitirse bize lehimize mi, aleyhimize mi?
Orası meçhul. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani.
Ticaretin daha canlanacağını
yanı başımızda bir şey.
Hem Rusya'yla Hem de Ukrayna ile.
Tamam da işte Rusya ile Ukrayna ile yapacağımız şeyde ambargoyu mu kaldıracak Rusya ile? Yani şurada bizim ticaretimize yapacağı en büyük katkı özellikle Rusya ile uygulanan ambargonun kaldırılması olabilir. Gerçi biz Rusya ile olan ticaretimizde net alıcıyız, eksiyiz enerjiden dolayı. Ama diğer konularda özellikle bu para akımlarını yeterince yapamadığımız için, bankacılık sistemi orada normal usullerle çalışmadığı için, sivil sisteminden çıktığı için orada bir para hareketleriyle alakalı problem vardı. Yani hangi para cinsi üzerinden ticaret yapılacağı bile bayağı uzun süre tartışma konusu oldu. Çünkü yani Rusya ruble üzerinden transferin yapılmasını istiyor. Ama işte ruble üzerinden siz ham maddenizi dolar üzerinden tedarik ediyorsunuz. Ruble üzerinden satış yaptığınızda birçok firmanın zaten şu an ihracatçıların bu anlamda çok ciddi serzenişleri var. Ekstra bir risk almak zorunda kalıyor. Vesaire vesaire uzar gider. Dolayısıyla buradan baktığımızda yani Trump'la beraber ki yani Trump bugünden yarına değil bu borsaların bu coşkusu da sadece bir selamlama coşkusu. Ocak ayından itibaren biliyorsunuz başkanlığı devralacak. O zamana kadar hali hazırda şeyler devam ediyor. Hatta çok enteresan Fed biliyorsunuz faiz indirdi. Beklendiği gibi 25 bas puan faiz indirdi. Hemen arkasından gazeteciler soruyorlar Fed Başkanı Powell'a. Bir önceki dönemde de yani Powell'a karşı da çok enteresan böyle zekasıyla, yeteneğiyle alakalı hakaretlere varan açıklamalar yapıyordu Trump. İşte ayrılacak mısınız? Hayır istifa etmeyi düşünmüyorum deyip 2026'nın Mayıs'ına kadar olan süresini doldurmayı işaret ediyor. Ama tabii bu dominant karakterli liderlerin 2026'nın Mayıs'ına kadar orada rahat bırakır mı? Eğer uğraşmak isterse çok kısa sürede gardını düşürür yani.
Hatırladığım kadarıyla atamayı da bu adamı atayan Trump'ın kendisiydi.
Evet.
Kendisi atadı bunu.
Fark etmiyor ki bugünlerde neydi onun bir danışmanı vardı. Bolt muydu? Onunla alakalı o kadar enteresan şeyler yapıyor ki. Hatta Türkiye'de geliyor böyle beyaz bıyıklı bir danışmanı vardı. Onun ne kadar yani zeka özürlüsü, beceriksiz, vasıfsız bir adam olduğunu anlatıyor. Niye? Seçilmesinde adam şöyle bir tweet atmış. İşte Trump seçildi. Dünya artık bundan sonraki süreçte. Yani bu mealde karanlık günler bekliyor, sıkıntılı günler bekliyor diye bir tweet atmış. Attığı tweet'i adamın işte Kuzey Kore'ye götürdüm şöyle beceriksizdi, şuraya götürdüm böyle vasıfsızdı diye uzun uzun anlatıyor. Onun için yani Trump enteresan bir adam. Çok enteresan bir adam.
Yani tecrübe etmiş demek.
Hala şeyden pozitifteyim diyorsun. Tamam.
Yok şeyden mevcuta göre daha iyi olabileceğine ilişkin bir fırsat çıkabilir diye düşünüyorum.
Evet mevcutta dipte olunca evet, her yani, şey iyi
daha gibi. Kötü ne olabilir yani?
Yok Allah muhafaza o cümleyi kurma. Daha kötü ne olabilir deyip daha kötü çok şey olabilir. Yani bu ülkede yıllardır işte darbe girişimleri, bölme girişimleri her taraftan oluk oluk geliyor yani. Daha kötü ne olabilir dememek lazım. Çok kötü şeyler olabilir. Bunu korku için söylemiyorum yani. Çağırmamak adına. Daha evet, kötü ne olur deyip haklısınız. Bir şeylere çağırmamak adına söylüyorum. Evet yani Trump mevzu daha çok konuşacağımız bir başlık ama dünya özellikle para ve sermaye piyasaları coştu. Altın kendini güvenli bir limanda gördüğü için dolayısıyla orada kendini iyi hissediyor. Şu an orada herhangi bir problem yok yani altın biraz aşağı geliyor. Ama altınla alakalı gene herkesin söylemiş olduğu merkez bankaları bu kadar çılgınca altın almaya devam ettiği sürece ki ticari savaşlar onu gerektiriyor. Altın fiyatları çok geri gelmez. Bu dönemde aşağı gelmesinin sebebi işte yani özellikle Amerikan dolarının Trump'ın uygulayacağı politikalarla değerleneceği, dolayısıyla insanların dolarda kalmak isteği gibi bir tercihin oluşabileceği ile alakalı yorumlar yapılıyor. Yani sen, dediğim gibi borsalar coşmuş vaziyette. Herkes böyle mutlu bir vaziyette devam ediyor. Bir de Amerikan borsalarında işlem gören Trump taraftarı şahısların firmaları var işte. Bunun en tepesinde de Elon Musk denen yani mucit midir, farklı bir girişimci midir, para sihirbazı mı, her şey söylenebilecek birisinin herhalde servetini kısa sürede birkaç katı arttırabileceği ile alakalı çok net duruşlar var. Çünkü çok belirgin bir şekilde elindeki o eski Twitter şu anki X platformunu Trump'ın lehine çok ciddi kullandığına dair insanlar sözler söylüyorlar. Görürüz. İlave Neler söylenebilir bununla alakalı?
Evet, dolayısıyla ekonomi sanki Musk'tan sorulacakmış gibi bir noktaya gidiyor.
Yani Musk'ta biliyorsunuz özellikle başta kripto paralar olmak üzere evet. birçok konuda yani dünyaya taklalar attırabilecek bir adam.
Evet. Peki Fed'in kararına ne diyeceksiniz?
Ya Fed'in kararı beklenen bir karar olduğu için orada diyecek çok fazla bir şey yok. Ben şimdi makro rakamlara bir bakmak istiyorum.
Yani bu altını çizdiğiniz Amerika'da konulacak tarifelerle içeride fiyatların artacağı, enflasyonun yükselteceği gibi bir öngörü var.
Trump'la alakalı.
Dolayısıyla Fed'in başkanının 2026'ya kadar yerinde olacağını düşünürsek bundan sonra faiz indirimlerinde frene basabilir mi eğer enflasyon yükselecekse?
Yani çok basacağını zannetmiyorum. Çünkü çoktan beri şey yapıyorlar işte makro büyüklükler itibariyle baktığında Amerika'nın ekonomisinde şu an bir sıkıntı yok yani. İşte orada biliyorsun temelde birkaç tane şey var. Enflasyon birinci hedefleme. İkincisi
istihdamın
sağlanması. Baktığımızda şimdi Amerikan verilerine baktığımızda şimdi faiz oranı, yani politika faiz oranı 4.75. Yıllık büyüme 2.80. Enflasyon oranı 2.40. İşsizlik oranı 4.10. Buradaki en böyle belirgin kırmızı işaret bütçe açığının oranı. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Orada 6.2. Toplam borcun gayri safiye oranı %122 ama çok bir anlam ifade etmiyor. Parayı basıyor çünkü adam. Yani o anlamda bir sıkıntı yok. Bir de cari açık yani bütçe açığıyla cari açık haricinde bütün göstergelerde Amerika şu an tarihin en iyi zamanlarının bir dönemi yaşıyor. Yani yine klasik şey oldu. Demokratlar ekonomiyi iyileştiriyorlar. Cumhuriyetçiler gelip dağıtıyorlar. Böyle bir hikaye anlatılır Amerika'nın ekonomisiyle alakalı. Benzer bir şeyi yeniden yaşıyoruz. Öyle gözüküyor.
Trump aksini iddia ediyor ama neyse.
Allah Allah bu Trump hayranlığı nereden geldi sana Mustafa?
Yok ekonomik şeyle suçlamalarında özellikle insanların harcamalarındaki yani 4 yıl önceki harcamanızla bugünü kıyaslayın söyleminin çok sonuç doğurduğu söyleniyor.
Enflasyon 2.40 olduğu Amerika gibi bir ülkede 2.40 çok büyük bir oran.
Evet.
Yani biz de aylık bu orana yaklaştığımız zaman iyiyiz falan diyoruz.
Hissedilen sanki 2.40'dan yüksek orada yazılıp sizlenlerden hareket.
Orada da yani bir şekilde özellikle insanlar işlerini kaybediyorlar, konforlarını kaybediyorlar. Baktığında mesela yıllık bazda Amerikan şeyindeki enflasyon oranı yani en tepe noktalar işte o 9'ları falan gördüğümüz bir zaman var yıllık bazda. Dolayısıyla oradan aşağı doğru süzülmüş geliyor yani. 3.50'lerden şu an 2.40'lara kadar.
Peki
geliyor.
Kurlar açısından, pariteler açısından dolar kurunun yükselip euronun gerilemesinin bize etkisi de olacaktır herhalde.
Çok net
o
olacak.
Konuda ne diyeceksiniz?
İhracatçılarımız biraz daha ağlamaya devam edecekler. Çünkü bizim ihracat piyasamız Avrupa. Orası hem alan olarak daralıyor hem de para cinsi olarak yani dolara karşı zayıflıyor. Yani niye biz etkileniyoruz? Çünkü bizim maliyetlerimiz dolar üzerinden işte. Yakıtıydı, ham maddesiydi, enerjisiydi hepsi dolar üzerinden hesaplanıyor. Ama sattığımız eğer euro üzerinden satarsak işte paritedeki aşağı çekiliş yani şu an 1.07'ler seviyesinde daha önceden biliyorsunuz 1.10'ların üzerindeydi. Oradaki o geri çekiliş bizim özellikle Avrupa'ya ihracat yapan ham maddesini uluslararası piyasalardan dolar olarak alan bütün ihracatçılarımızı etkileyecek bir unsur. Karlılıklar biraz daha kendini gösterecek. Karlılıktan öte asıl işte Almanya'nın şu an incelenmesi gereken bir şey var, özelliği var. Alman ekonomisi büyümüyor. Yani Alman ekonomisi bir çeyrekte büyüyor, öbür çeyrekte küçülüyor. Dolayısıyla en büyük partnerimiz, ticari anlamda en büyük mal sattığımız ülke olduğuna göre bu ülkedeki bu iniş çıkışlar bizi de etkileyecektir ki yani uzun zamandan beri hiçbir çeyrekte %1'e yaklaşmamış bile büyümesi. Küçülmelerinde 0.50'lik çeyrek dönemine itibariyle küçülme var. Onun için biz Almanya'yı masaya yatırıp hani dalga geçiyorlardı ya Almanya bizi kıskanıyor ya neyimizi kıskansın falan şeklinde şeyler vardı. Herkes herkesi kıskanabilir. Dolayısıyla hiçbir ülkenin böyle sürdürülebilirlikle alakalı garantisi yok. Herkes diken üzerinde.
Almanya'da bir de siyasi kriz yaşanıyor. Evet, seçim Maliye ihtimali ortaya çıktı. Bunun Alman ekonomisine herhalde bir maliyeti olacaktır.
Kesin olacaktır. Aslında oradaki yükselen değer ırkçı partiler, faşist partiler şu an. Avrupa'nın bütün ülkelerinde yükseliyor ırkçı partiler. Dolayısıyla bunun getireceği farklı sonuçlar olacaktır. Problem ne? Problem yaşlı bir nüfus üretemiyor. Kendini yenileyemiyor ülkeler. Ama bir taraftan inanılmaz göç alıyor. Göçlerle nüfusun o yaşlanmasını düşürüyorlar. Fakat sadece ırkçı eğilimler göçmenler istemiyor. Yani böyle bir kendi içerisinde enteresan bir çelişki var. Nüfus yaşlanıyor. Genç nüfusa ihtiyaç var. Onun içeride doğurganlık sıfıra indiği için herhangi bir şey yapma şansı yok. Dışarıdan göçmen almak zorunda ama şu an orada yükselen değer göçmenlere karşı ırkçı, faşizan bir tutum değişiyor ve bu partiler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Avrupa aslında, yani bütün ülkeler, birçok ülke öyle de, yol ayrımında. Yani şu an ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da yol ayrımında. Bir şeyler yapacakları, tercihler, atacakları adımlar uzun vadeli olarak kaderlerini belirleyecek. Onun için Alman ekonomisi şu an çok parlak değil. Bizim de en önemli partnerimiz olarak biraz alternatifler oluşturmamız gerekiyor. Yoksa biz burada sıkıntı yaşarız.
Evet, enflasyon oranları açıklandı. Aylık 2.88 TÜFE'de 48,58'e tekabül ediyor. Üretici fiyat endeksi ise aylık 1.29'luk artışla yıllık 32.24'e tekabül ediyor. Enflasyonun bu geldiği nokta ve TÜFE arasındaki makasın genel olarak etkilerinde dikkate alırsak neler söylersiniz?
Söylenecek tek bir şey var. Bugün enflasyon raporu yayınlandı. Merkez Bankası diyor ki benim daha önceden işte 34 sonra 38, 42 bandına çekmiş olduğum yıl sonu enflasyon oranı tutmayacak. Ne olacak yıl sonundaki enflasyon oranı? 44 olacak. Dolayısıyla herkes gardını, hesabını, kitabını buna göre yapsın. Şimdi yıl sonunda 44 dediğinizde, politika faiz oranı 50 dediğinizde şu anlama geliyor. 2024 yılında faiz indirimiyle alakalı herhangi bir gelişme olmayacak. Şimdi bu bir tarafıyla iyi. Yani hangi tarafıyla iyi? Yani bir müddet daha enflasyonla mücadele konusunda daha dikkatli olunması gerektiğiyle alakalı şey var. Buradaki en önemli unsur işte kurlar enflasyonu tetiklemesin diye dizginleniyor. Kötü olan taraf ne? Kötü olan taraf şu. Enflasyon sebebiyle elinde nakdi olan, parası olan insanlarla borçlanmış işletmeler ve insanlar arasındaki gelir dağılımında inanılmaz bir kopukluk olmaya başladı. Yani şu an yayınlanan 9. ay bilançoları yayınlanıyor. Bilançolara baktığınızda birçok şirket 2024 yılının ilk 9 ayındaki faaliyetlerinden elde etmiş olduğu karları finansman giderlerine kurban etmişler. Yani enflasyon finansman anlamda yemiş bitirmiş firmalar. Şimdi faiz oranı düşürmemesi, işletme sermayesi ihtiyacının çok zordaylarsa yüksek fiyatlardan karşılanıyor olması uzun vadede bütün firmaları bozar. Az önce Amerika'dan bahsederken bir taraf fiyat istikrarı, öbür tarafı istihdam dedik. Tamam, fiyat istikrarında başarı elde edeceksiniz ama birçok firma kapandığında ya da insanların maaşını ödeyemeyecek duruma geldiğinde istihdamla alakalı bir problem, insanların satın alma gücüyle alakalı büyük bir problem oluşma ihtimali çok kuvvetli. Dolayısıyla yani revize edilmesi evet gerçekçi ama öbür taraftan da umutları suya düşürüyor. Devam olarak da 2025 yılında 21'e 2026 yılında da 12 seviyesini hedef olarak gösterdi. Dolayısıyla bu seneki gösterilen hedefin çok ötesine düşüldü. Yani 34'ten 44'e geldik. Yani yüzdesel anlamda baktığınızda ciddi bir sapma var. En önemli sapma da işte bu politika faiz oranının indirilmemesi sebebiyle işlerde düzelmesi beklenen sürecin biraz daha uzayacağı ile alakalı bir sinyal. O uzama döneminde işletmeler buna nasıl dayanır sorusunun cevabı hepimiz için bir muamma.
Evet, burada reel sektörün buna ne kadar mukavemet edeceği konusu masada. Tabi bu arada sıkıntıya giren şirketlerde Kongordato sayılarına baktığımız zaman yine aynı hızla devam ediyor. Geçen ay işlem gören, Kongordato'ya mühlet alan, iflas hepsi dahil olmak üzere 391-392 aynen devam ediyor. Tabii bu faiz indirimi bu sene beklemediğimize göre bu ilk çeyrekte öyle bir ışık görür mü? Çünkü reel sektöre bakıldığında en azından bunun moral motivasyon açısından da bir beklentisi vardı aşağıya inmesiyle ilgili maliyetlerin. Ekonomide çeşitli teşviklerle dengelenmeye çalışılıyor. Özellikle ihracatçıları. Bunlar hayata geçirilmesi daha da elzem hale geldi. Ne dersiniz? Bu dönemi nasıl geçireceğiz reel sektör
olarak?
Şimdi
bu dönemi zor geçireceğiz. Bir kere öncelikli olarak dediğim gibi, yani eğer işletme sermayesi açığı var ve bunu da bankadan krediyle karşılıyorsa işletmeler, burada çok ciddi, yani önce kardan kaybedecekler, sonra zarar artacak. Bu yayınlanan bilançolarda çok net bir şekilde görünüyor. Yani firmalar geçen sene, yani tahmini söylüyorum, işte 500 milyon lira finansman gideri ödemişse bu sene 900, 1 milyar TL'ye yakın finansman gideri ödüyor firmanın büyüklüğüne göre. Dolayısıyla neredeyse 1'i 2'ye katlamış vaziyette. Daha önümüzde 3 ay daha var. Yani hadi 3 ay değil, 2 ay kalsın. Kasım ve Aralık var. Kasım ayının başındayız. Dolayısıyla buradaki finansman yükünü de düşündüğümüzde bu bilançoları, bozulan bilançoları düzeltecek ne var sorusunu kendi kendime soruyorum. Herhangi bir şey yok. Çünkü evet, insanlar enflasyon olacak diye henüz daha katlanmadıkları maliyetleri fiyatlara yansıtıyorlar. Bu da önce beklentiden, yani ticari ahlaktan kaynaklanan, sonra da eyvah fiyatlar yukarı gidip deyip talebi tetikliyor. Onu en çok nerede yaşıyoruz? Şu an konut piyasasında yaşıyoruz. Bankacılık sisteminin desteklemediği konut piyasası enteresan bir şekilde canlı. Niye? İnsanlar şunu düşünüyor. Faizler düştüğünde konut fiyatlarında %30, %40 artış olacak. Öyleyse ben mevduattan çıkardığım para yeteri kadar burada zaten nemalandı. %30, %40 prim yapacak, hemen prim yapacak olan gayrimenkule yöneleyim deyip orada bir hareketlilik oluşturdular. Yani beklenti enflasyonu talep enflasyonuna doğru kaymaya başlıyor. Maliyet konusunda, yani dünyada da çok fazla şey yok. Bizde kur artmıyor. Yani dünyada hani eskiden böyle yoğun talebin olduğu zamanlarda inanılmaz bir fiyat artışları olurdu. Böyle bir şey de yok yani şu an baktığınızda. Yani ben bir taraftan ekrandan şeye bakıyorum. Uluslararası mal piyasalarındaki hareketliliğe bakıyorum. Yani öyle anormal, işte şurada sıkıştı dünya. Buradan tam tersine Trump'la beraber bütün emtia fiyatları aşağı geldi. Altından tut petrolüne kadar hepsi aşağıda. Bakırından işte soya fasulyesine kadar. Şu an ekranımda açık olan şeyin hepsi kırmızı aşağı. Şimdi böyle bir ortamda siz maliyetlerinizden kaynaklanan bir enflasyon yok. Beklentilerden kaynaklanan talep enflasyonu ortaya çıkıyor. Öbür taraftan da şimdi tartışılan bir diğer konu asgari ücret mevzusu. Bugün Merkez Bankası da topa girdi. Asgari ücretle alakalı.
Dolayısıyla ona geçmeden önce içinde bulunduğumuz Kasım ayı özellikle batı kaynaklı olarak tüketimi, harcamalar teşvik eden bir aydayız. İşte Batı'da Kara Cuma, bizde Muhteşem Cuma.
Cuma da değil artık. Muhteşem Kasım. Artık efsane, evet, Kasım oldu.
Efsane bütün Kasım oldu. Dolayısıyla şimdi fiyatlar gerçekten iniyor mu, inecek mi? Bir de insanların, yani psikolojik olarak, davranışsal olarak bu dönemde bir takım ihtiyacı olmayan ürünleri alma eğilimi nasıl bastırılabilir?
Nasıl bastırılabilir sorusuna ben de soruyla karşılık vereyim. Bugünlerde param var, ne yapayım diyen insanlara ne tavsiye ediyorsunuz siz? Ne diyorsunuz? Mal mı alın diyorsunuz? Ev mi alın diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
Paranın büyüklüğüne göre arsa peşinde olanlar var. Biliyorsunuz sorulan, bazen sorular geliyor.
Ona ben size ne tavsiye ediyorsunuz Emre Hanım? Cevabı size verdim.
Tavsiye, yatırım tavsiyesi vermiyoruz biliyorsunuz. Özelde de
verir. İyi çevirdin de yani şurada şimdi şöyle. Yani insanlar, yani şu, bu para ne için ayrılmış vaziyette? Yani benim tasarrufum diyor. Tasarrufun diyorsa, yani hani nakit kraldır cümlesi böyle zamanlarda inanılmaz işleyen bir mekanizma. Ama senin için eğer bu krallık fırsat anlamında en dipteyiz, bugün alayım diyorsan gideceksin, bir şey alacaksın yani meşrebine göre, ilgi alanına göre. Araba alabilirsin, işte ev alabilirsin ya da işte neyi ötelemişsen o ana kadar gidip onu tüketebilirsin. Yani tüketilecek bir şeyse henüz daha fiyatlara yansımadan tüketebilirsin diyorsun. Fakat o insanları tatmin etmiyor. İnsanların kafasında sanki herkes biliyormuş gibi, biz biliyormuşuz gibi şeyi soruyorlar. Yani en karlısı hangisi? En karlısını zaten biliyor olsam sana niye söyleyeyim? Gider en karlısını yaparım ve yani servetime servet katarım. Kimse bilmiyor çünkü bunu. Baktığınızda insanların sadece sabahleyin notlarıma bakarken şeyi gördüm. Warren Buffett'ın dünyanın en zenginlerinden bir tanesinin sahibinin bir ifadesi var. Diyor ki gece siz yatarken para kazanmaya devam ediyorsanız çalışmak zorunda kalmazsınız. Aksi takdirde ömrünüzün sonuna kadar çalışmak zorunda kalırsınız. Şimdi düşünüyorum gece yatarken para kazanan insanlar kimler? Bir kere profesyonel çalışanlar değil. Kimler? İşte sistemini kurmuş, fabrika çalışıyor. Ki orada envai çeşit risk var yani. Orada para kazanılıyor mu, kaybediliyor mu? Çünkü şu an yine yayınlanan bilançolara baktığında sanayi kuruluşlarında inanılmaz zararlar var. Şimdi onlar gece para kazanmıyorlar. Kim kazanıyor? Net olarak kazananlar elindeki likiditeyi götürüp faize yatıranlar. Borsa yatıranlar da kazanmıyor. Faize yatıranlar kazanıyor. Altına yatıranlar kazanıyor.
Tam anlayamadım. Gece uyurken eğer para kazanmıyorsa ömrü boyunca çalışmak zorunda mı demiş? Nasıl?
Gece siz yatarken para kazanmıyorsanız,
evet,
paranız ya da para kazanmaya devam etmiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar çalışmak zorunda kalırsınız.
Peki bu varsayımdan, bu söylemden hareketle sanıyorum 90'lı yaşlarda ve çalışmaya devam ediyor. Bu nasıl oluyor?
Onunki zevk, onunki hobi. Yani şöyle söylüyor. Ben zevkine yapıyorum, zorunda değilim, keyfine yapıyorum. Orada da Konfüçyüs'ün meşhur mantığı. Sevdiğiniz işi yapıyorsanız çalışmak zorunda kalmazsınız. Diyor ya Konfüçyüs. Burada da Warren Buffett'ınki de benzer bir şey. Yani şunu söylüyor. Yani bu adam 90 yaşında günde 18 saat şirket raporları okuyor. Ve hiç kimsenin girmediği, cesaret edemediği sektörlerde ciddi yatırımlar yapıyor. Herkes Tesla'ya yatırım yaparken bu Çin'deki elektrik firmalara yatırım yaptı. İşte Nvidia'ya yatırım yaptı. Vesaire vesaire.
Peki bugün itibariyle sanıyorum 300 milyar dolar civarında parasını da keşte tutuyor. O da enteresan değil mi?
300 milyar dolar biraz fazla abartılı.
O civarda rakam. Bir rakam Ünsal Bey. Fonun neyse, parasını ama yani nakde çevirdiğini ve an, nakitte beklediğini.
Şu an nakitte bekledi. Çünkü dünya nakitte bekleyenler için özellikle yani bizim ülkemiz için değil. Enflasyon yüksek olduğu için bizde millet mala yatırarak kendini güvenceye alıyor ki hangi mala yatıracağı şey değil. Otomobilde biliyorsun cılkını çıkardık kendi elimizde. Gayrimenkulde de benzer şey yaptık. Yani şu an özellikle bu ucuz kredinin verildiği dönemde Bodrum'dan, Muğla'dan alınan evler şu an yani nominal olarak o fiyatlarda değil. Sıkıştıkça insanlar gözünü karartıyor, önüne gelen evleri. Dolayısıyla şu an özellikle gayrimenkul işlerini aracık edenlere diyorsun, abi biraz bekleyelim, daha fırsatlar gelecek. Fırsatlar gelecek de onu bize söylemiyorlar. El altından zaten o bir şekilde bir tur atıyor.
Evet.
Dolayısıyla özeti şu, yani enflasyonun sebebi beklenti. Beklenti olunca şimdi en önemli beklenti, oraya geçmedin ama geçeceğim, asgari ücretle alakalı tartışma. Orayla alakalı bir cümle okuyayım sonra yorumunu rica edeceğim. Merkez Bankası işte insanların enflasyonun altında ücret almaması konusunda Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması vardı. Başkan yardımcısı da şunu dedi. Beklenen enflasyonun üzerinde bir asgari ücret olması bizim tercihimiz olur dedi. Beklenen enflasyon kaç?
21 artık.
21. Dolayısıyla 21'in üzerinde ne var? Konuşulan %25 ile 30 bandı arasında. İşte biraz da Cumhurbaşkanı devreye girip bu da benden olsun diyebileceği bir şey olabilir. Ama 30'un üzeri değil. Dolayısıyla geçen sene yediğimiz ayazı acısını unutmayacağız birer kurt olarak. Yani geçtiğimiz sene %60'lar, %70'ler, %80'lere vuran enflasyonun ayazını yedik. Gelecek sene asgari ücret ya da işte ücretlerin şeyiyle alakalı baktığınızda onu telafi eder mi sorusunun cevabı çok tartışma olacaktır bu konuyla. Buyurun.
Evet, telafi etmesi zor. Ama geçtiğimiz Temmuz'da da bir beklenti vardı. Herhangi bir artış olmadı. Dolayısıyla toplumdaki sıkışmayı artıracaktır. Tabii burada yani şu gün geldiğimiz nokta itibariyle enflasyonun yukarıda seyretmesi, bir takım harcama yapan kesimlerin harcamalara devam ediyor olması. Ama neticede geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde ciddi bir servet transferi yaşandığı için insanlar harcamaya devam ediyor. Üst gelir grubunu kastediyorum. Onlar nereye kadar harcayacak? Dolayısıyla orada bir yeni bir vergilendirme veya diğer bir ifadeyle kayıt dışıyla bir mücadele başlayacak mı? Şu ana kadar bunun söylemleri ortalarda dolaştı ama harekete geçirilip sonuç alındığına ilişkin bir şey yok. Hatta şöyle de bir bazı sektörlerde satışlar düştükçe karlılığı muhafaza etmek için anlamsız olarak fiyatların artırılması bile söz konusu olabiliyor göründüğü kadarıyla. Bunları nasıl yorumlarız bilmiyorum ama asgari ücrette sıkıntılar devam edecek görünüyor maalesef.
Şimdi asgari ücretle yani
tabii kağıt firmalara yansıyan tarafı da sıkıntı verecek. Yani
kağıt üzerine baktığımızda
sıkıntıya bakacak olursak
çalışanların %50'si asgari ücretle çalışıyor. Yaklaşık %50'si. Kağıt üzerindeki şey bu. Fiiliyat da böyle midir? Onu bilmiyoruz. İşletme bazında sadece farklılaştığını biliyoruz. Yani değişik isimler adı altında ücret arttırmıyor ama İşte prim sistemiyle bir şekilde ücret baz olarak sabit kalıyor. Başka şeyler telafi etmeye çalışıyorlar eğer işleri iyiyse. Ama buradaki bence temel problem şu. Şimdi asgari ücreti iyileştirmediğiniz zaman şu ekonomi büyümesini de istiyorsunuz. Ekonomi neyle büyüyecek? Yani normalde baktığınızda işte büyüme hesaplarında önemli kalemlerden bir tanesi kamunun ya da özel sektörün harcama şeyi. Şimdi gelir olmayan insanlar, geçmişteki borçları kapatan insanlar hangi gelirle ne kadar büyümeyi sağlayacak? Öbür taraftan da bizim biliyorsunuz büyüme rakamlarındaki hedeflerimiz hep %3'ler, 4'ler yani hiç aşağı gelmiyor. Bu nasıl olacak sorusunun cevabı da bir muamma olarak kalıyor. Ama ondan ötesi firmalar bunu nasıl dengeleyecekler? Yani ürettikleri malı hemen yansıtamıyorlar ama işte elektrikti, suydu, maaştı, kiraydı hemen sisteme giriyor. Ben tekrar altını çiziyorum. Önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız şey, belki bu konkordatolarda çalıştığı şey, işletme sermayesi açığından dolayı firmaların ellerindeki varlıkları çok ucuz fiyata ellerinden çıkarma riski var. Bu ne anlama geliyor? 1997'de malumuz Uzak Doğu'da benzeri bir sıkışıklık, likitte sıkışıklığı yaşandığında birçok, Güney Kore'de de dahil olmak üzere birçok ülkenin kıymetli varlıkları yabancıların eline geçti. Acaba yeniden öyle bir sürece mi giriyoruz diye de insan ister istemez ürküyor. Bir farklı noktada gayrimenkullerdi. Yani biz gayrimenkul, ya özellikle işte politika faizi düşerse gayrimenkul fiyatları yukarı gider diyenler ama baktığınızda gayrimenkul zaten Türkiye'de çok pahalı. Ucuz bir şey değil ki. Yani dünyanın en zengin yerlerindekilerle aynı fiyatlarla gayrimenkul. Yani gelirimiz öyle değil ama gayrimenkulleri işte o ucuz paranın verildiği dönemde patlattık yani. Nasıl geriye çekilecek?
Anadolu şehirlerinde de aynı durum var. Aynı yani her orada yerde. Orada da yani bir şeyde bir İç Anadolu'da bir şehirdeki villanın 25-30 milyon TL'ye satıldığını görüyoruz yani. Hani İstanbul tamam belli bir şeyi var ama küresel bir metropol. Hayırlısı diyelim. Buradan hareketle biraz borsaya, yabancıların sanki bu hafta borsadan az da olsa alım yapmaya başladığı söz konusu. Yani para nereye gidecek noktasında borsa sizce yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama sanki borsa alınır mı gibi sorular da dolaşıyor.
Sanki alınır mı diyerek böyle bir yönlendirme yapıyorsun. Sanki alınır mı?
Çünkü 11 binden bu seviyelere gelmiş bir borsa.
Bak işte bu en büyük illüzyon bu. Özellikle hisse senedinde yapılan şey şu. Belli hisse senetlerinde eğer sığsa yani bu işin yapıcılar, piyasa yapıcıları hisse senedini anormal yukarı götürüyorlar. Misal 10 lira.
30'u konuşsanız Nasıl? İlk 30'u.
İlk 30'u konuşursan orada kimsenin para kazandığı falan yok. Aynı yerde sayıyor. 10 liraya çıkan bir hisseyi alıyorlar götürüyorlar 50 liraya. Orada bir fasa satıyorlar. Ondan sonra unutturuyorlar. O 50 liralık hisse sonra 20 liraya geliyor. Ondan sonra insanlar şunu konuşmuyor. 50 liradan 20 liraya geldi. Burada işte 30 liralık bir potansiyel var. 10 liradan çıktığı insanlar unutmuş oluyor. Şimdi burada siz 11 bin 12 bini gördünüz. Evet, baktığımızda enflasyonu koyduğumuzda borsa küçülmüş vaziyette. Yani endeks anlamında ve şirket değerleri anlamında küçülmüş vaziyette. Ama şey şu, soru şu. Borsayı yukarıya taşıyacak olan hikaye, kendimize ait hangi hikaye var? Trump'ın gelişi dışında. İşte Trump'ın gelişiyle beraber o gün biliyorsunuz coştu. Bütün hisseler gitti. %7'ler, %8'ler. Endekste %3'ün üzerinde kapandı hatırladığım kadarıyla. Dün baktığımızda başa baştaydı. Bugün eksi başladı, artıya geçti. Yani burası değişik bir piyasa. Onun için böyle mutlak şu oldu. Yani sebep sonuç ilişkisini o kadar rahat kurmak mümkün değil. Sizin yabancılar alıyor dediğiniz şeyde de işte o özellikle bir aracı kurum var. Yabancı banka. Yani dün mesela satıyordu. Öncesi gün alıyordu. Bir önceki gün yani Trump seçilmeden önceki gün satıyordu. Dolayısıyla buradaki stratejileri anlamak çok kolay değil. Türkiye'de özellikle bu işi bilenlerin söylediği şey şu, aşağı satış olmadığı sürece bu tip böyle sabah yükselt, akşam çökert şeyi birilerine çok ciddi para kazandıracak diyorlar. Sorunuza geldiğimde zamanı mıdır? Yani zamanı biraz elinizdeki paranın durumuna göre şu an yatırım tavsiyesi olmamakla beraber paranın ancak 1/3'ünü maksimum işte 3'te yarısını borsaya şey yapılabilir. O da dediğim gibi temkin olmakta fayda var. Hisse bazlı hareketler. Yani bir toplu hareketler oluyor bir de hisse bazlı hareketler oluyor. Bilançolar iyi gelmiş. Yani 2024'ün darbesini iyi yönetmiş olan bilançolardan alım yapılabilir mi? Evet. Maliyet oluşturarak yapılabilir.
Evet. Veya konuyu bilmeyenler hisse senedine dayalı fonları tercih edebilir mi?
Ya oradaki performanslar iyi değil ya. Ben oradaki performansları yani her akşam para fonlarına ya da her hafta sonu para fonlarına bakıyorum. Para fonlarındaki yani aylık %5, %6 oralarda şey yani bakıyorsunuz böyle bir enstrüman yok. Ama ne yapmış? İşte bir enstrümanda ya da hisse enstrümanlarında da benzer şeyler vardı. Yani bir enstrümana yatırım yapmış. O da o dönemde iyi prim yapmış. Sonra öyle o primi yapmıyor. Onun için yani oradaki derinlik de çok yani evet mutlak olarak gidin hisse senedi fonları alın cümlesini bana kurdurtmuyor. Evet bakılabilir. İlgilenemiyorsanız, bakamıyorsanız testere dişi sizi giderken de gelirken de koparmasını istiyorsanız oradan yararlanılabilir ama enflasyon üzerinde getiri elde ediliyor mu sorusunun cevabının bütün hepsinin performansına baktığınızda oranın çok rahat olmadığını görüyoruz.
Evet. Zamanımız daralıyor sanıyorum.
Evet zamanımız daralıyor. Bir iki dakika daha konuşup evet, ondan sonra bitirelim.
Yine sektöre bakıldığında YKB'nin 1 milyar dolarlık bir sendikasyon kredisi aldı. Yine Exim Bank'ın 100 milyon civarında bir kredi temin ettiği İslami bir bankadan. Bu haberler de pozitif yönde değerlendirilebilir sanırım.
Ya Şimşek döneminde söylenen yani iyileştiği söylenen belirgin şey ödemeler dengesini sağlayacak. Rezervi artıracak. Yani ödemeler dengesi derken ithalatı karşılayacak kadar rezervin oluşması noktasında orada çok net adımlar atıldı. Kur korumalı mevduattan çıkan rakamlar dövize gitmediler. TL'de kaldı. Dolayısıyla burada bir denge var. Bankalarımızda yani yurt dışı ilişkileri ve itibarları devam ediyor. Maliyetler yüksek olsa da o ilişki devam ediyor demek geliyor içimden.
Evet.
Bitirelim mi diyorsunuz?
Evet buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.